Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, Kurban Bayramı yaklaşıyor ve ilk sorumuz kurbanla ilgili olacak. Dinleyicimiz şöyle diyor: fitre verirken yaşadığımız ülkedeki şartlara göre fitre miktarı verilmesi gerektiği söyleniyor. Fakat kurban ibadetine gelince dünyanın her bir tarafında oradaki fiyatla kurban alıp vekaletle kestirebiliyoruz. Bu farklılığı bize açıklayabilir misiniz diyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi burada temel meselemiz şu: Cenab-ı Allah imkanı olan, zenginliği olan, göreceli olarak diğer Müslümanlara nazaran biraz daha fazla serveti olan Müslümanların ellerindeki imkanları, özellikle de bayram dönemlerinde diğer kardeşleriyle paylaşmalarını murad ediyor. Mesela Ramazan-ı Şerif'i sağlıklı olarak geçirebilmenin, bu sağlıktan kastım yani hayatta olarak geçirebilmenin bir sadakası olarak Cenab-ı Allah bizlere, zengin isek, belirli bir miktarda mal birikimine sahip isek, sadakayı fıtır vermemizi, ki buna fitre diyoruz bizler Türkler olarak, bayram sabahı o gün bütün Müslümanlar mutlu bir bayram yapsınlar diye, kimse başı önünde ne pişireceğim derdine düşmesin diye, bulunduğumuz yerde özellikle oradaki Müslümanların hepsinin hep beraber bir bayram havasını yaşayabilmesi için içimizdeki fakirlere yardım yapmamızı Cenab-ı Allah bize emrediyor. Bu mecburi bir yardım. Dolayısıyla sadakayı fıtırda, fıtra zekatı diye de adlandırılan Ramazan-ı Şerif'in akabinde bayrama kavuşmanın bir şükranesi olarak verdiğimiz fitreler, özellikle de kendi bölgemizde, kendi çevremizde beraber bayram yaptığımız toplulukla beraber mutlu bir bayram, herkesin mutlu mesut bir bayram yapabilmesi maksadıyla içimizdeki fakirlere verilmesi gerekiyor. Bu yönüyle de bizim hayat standardımız ile alakalı. Biliyorsunuz 4-5 maddeden bu fitre verilebiliyor. Buğdaydan, arpadan, kuru üzümden, kuru hurmadan verilebiliyor. Bunların içerisinde bizim günlük olarak tüketimimiz hangisine tekabül ediyorsa, yani buradaki temel maksat bir Müslümanın bir sabah bir akşam öğününü geçirebilmesidir. Öyle insanlar var, asgari ücret alıyorlar ama kendi kendilerine yetiyorlar elhamdülillah. Onların vereceği miktar Diyanetimizin belirlediği asgari miktardır. Öyle kimse de var ki 3-5 asgari ücret alıyor. O da kendini asgari ücretliymiş gibi görüp de efendim en düşük miktardan bu fitreyi vermesi doğru olmaz. Kendi yaşantısına bakması lazım. Efendim ona göre bir meblağ takdir etmesi lazım. Biri vardır ki günlük 200 lirayla geçiniyordur. Biri vardır ki günlük 2000 lirayla geçiniyordur. 2000 lirayla geçinen 2000 lira olarak bunu vermelidir. Burada kime verdiğimizden daha ziyade, çünkü nihayetinde bu fıtır sadakasını alacak olan kimseler aynı düzeyde, aynı seviyede fakir olan kardeşlerimiz, veren kişinin kendi zenginliğine bakılıyor. Böyle olunca da kendi bulunduğun, yaşadığın ortamda ve kendi hayat standartlarına göre bunu belirlemen gerekiyor. Ama Kurban Bayramı'na geldiğimizde burada dinimiz mukim olanlara kurban kesme mecburiyeti getiriyor. Özellikle de Ebu Hanife Hazretleri kurban kesmenin Kurban Bayramı günlerinde vacip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu vacip olmanın şartlarından bir tanesi de kişinin mukim olması, yani yaşadığı şehirde yaşamaya devam etmesi. Bayram günlerinde seferi ise, yolculuk halinde ise veya başka bir yere gitmiş ise bu kimseye kurban vacip olmuyor. Bunu niçin söylüyorum? Orada da aslında bayramı kolu komşuyla, fakirlerle, bölgemizdeki, muhitimizdeki insanlarla bir bayram havasında geçirmemiz maksat. Yani kurbanı kesip dolaba koymak değil, kurbanı kesip yemek, dağıtmak, efendim o günleri tabiri caizse cızbız yaparak, mangal yaparak, neşeyle geçirmek. Ama bugün geldiğimiz hayat şartlarında bazı kurban kesen kardeşlerimiz ancak kestiklerini yıl içerisinde kendileri çoluk çocuklarıyla tüketebiliyorlar. Bunların dolaplarına etleri koymalarında da bir mahsur yok. Yani çoluk çocuk yıl boyunca sağlıklı et yiyelim diye kurbanda kesilen hayvanları dolaplarına koyabilirler. Fakat mahallenizde, semtinizde, binanızda kurban bayramı günü et yiyemeyen insanlar varsa o zaman burada onlarla paylaşım yapmamız gerekiyor. Burada asıl olan kestiğimiz hayvan. Şimdi kardeşimiz diyor ki sadakayı fıtır verirken veya fitre verirken biz diyor kendi standartlarımıza göre bir meblağ ödüyoruz. Ama iş kurbana gelince niye kendi standartlarımıza göre ülkemizde, mahallemizde, işte mesela biz Erkam Radyo'yu Üsküdar'dan yayın yapan bir radyo olarak biliyoruz. Üsküdar'da bulunan bir Müslüman Üsküdar'daki kurban fiyatlarına göre bir fiyat belirlemeli. Ama burada şunu gözden kaçırıyoruz. Burada asıl olan o kurbanın kesilmesi. Kurban size babanızdan miras olarak kalmış olabilir. Yani babanızın işte koyun çiftliği vardı. Oradan bir koyunu hiç para vermeden kesiyorsunuz. Dolayısıyla niye para vermeden kesiyorsunuz diye bir sual sorulmaz. Veya biri hediye etmiş. Binaenaleyh veya siz iyi pazarlık yaptınız da milletin 20 bin liraya aldığı koyunu 10 bin liraya aldınız. Bazen oluyor mesela. Üçüncü günü bekliyor bazı kimseler. Üçüncü günü sabah çıkıyor kurban pazarına. İşte satamayan kimselerin elinde kalanları çok ucuz fiyata alabiliyor. Şimdi niye ben birinci gün 20 bin liraya aldım da sen üçüncü gün sabahı geldiğinde 15 bin liraya aldın, 10 bin liraya aldın. Bu tür bir fiyatlandırma mantığı olmaz. Burada asıl olan o kurbanın kesilmesidir. Ve kurban nerede kesilirse kesilsin, kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Fakat asıl olan, doğru olan, dinimizin yüce hedeflerine uygun olan herkesin bulunduğu bölgede bu kurbanı kesmesi ve bulunduğu bölgenin fakirleriyle paylaşmasıdır. Yani şöyle bir laf vardır Anadolu'da, eve lazım olan camiye caiz olmaz. Yani evin çocukların ihtiyacı var, çoluğun çocuğun ihtiyacı var. Sen camiye götürüyorsun bir şeyi, bu doğru olmaz, yerinde olmaz. Önce kendi çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacaksın. Aynı şekilde de senin mahallenin, senin semtinin, senin ilçenin, senin ilinin, senin bölgenin, senin ülkenin bir ihtiyacı varsa bunu başka yerlere götürmek doğru olmaz. Ancak kitaplarımız der ki başka yere götürmenin, yani hem zekat olsun, hem kurban olsun, hem sadaka olsun, ülke dışına çıkartmanın veya insanın yaşadığı bölgenin, mıntıkanın, semtin dışına bu hayır hasanatı çıkarmasının bazen haklı gerekçeleri olabilir. Şöyle ki, işte sen burada yaşıyorsun, burada para kazanıyorsun, burada kazandığın parayı harcıyorsun ama memleketinde işte diyelim ki Bulgaristan'daki ailene veya Trabzon'daki kardeşine, akrabana, ihtiyacı olan kimselere yardım yapman gerekiyor. Burada akrabalık bağından dolayı kendi bulunduğun semtin dışına bu zekatını, hayır hasanatını çıkartman caiz olur mu? Olur. Bir de bakıyorsun mesela senin yaşadığın bölgede, mıntıkada, evet Cenab-ı Allah her yerde o bölgenin standartlarına göre durumu iyi olan ve iyi olmayan. Cenab-ı Allah öyle ayarlamış. Biz sizi diyor rızık meselesinde birbirinizin arasında kademe kademe kıldık diyor. Yani kimine çok verdik, kimine az verdik. Böylelikle birbirinize sizi hizmetçi kıldık diyor. Yani şimdi herkes belli bir gelir düzeyine sahip olsa mesela, herkes ülkede işte kişi başına düşen milli hasıla Türkiye'de 20 bin dolarlara yaklaştığı deniyor. $100,000 olduğunu düşün. Yani herkesin aylık $10,000 geliri var. Kimse çalışmak istemez. Kimse çalışmak istemediğinde de hayat katlanılabilir olmaktan çıkar. Elbette bir geliri düşük olanlar olacak, çok olanlar olacak. Böylelikle herkesin birbirine ihtiyacı var. Zenginin fakire, yani patronun işçiye olan ihtiyacı aslında işçinin patrona olan ihtiyacından daha fazladır. Yani bir fabrika düşünün. Adam $1 milyar bir tesis yapmış. Ama çalıştıracak adam bulamıyor. O tesis kâra geçebilir mi? Kâr sağlayabilir mi? Patron kazanç elde edebilir mi? Edemez. Patron kazanç elde edemediğinde onun alıştığı hayat standartları sürdürülemez hale gelir. Halbuki işçi kesimi, fakir kesim kuru soğana da talim edebilirler. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi birbirimize muhtaç kılmış. Hatta derler ki zengin fakire, fakirin zengine ihtiyacından daha çok muhtaçtır. Çünkü zengin fakirin dünyalık ihtiyacını giderir. İşte karnı açtır, karnını doyurur. Ama fakir zenginin ahiretteki ihtiyacına merhem olur. Yani bu parayı, adamın milyarları var. Bu parayı ahirete nasıl taşıyacak? Sadece ve sadece ahirete o parayı göndermenin yolu sadakadan geçiyor. Yani sadaka bankasına koyacak. Onun için de bir fakir bulması lazım. Dolayısıyla öncelikli olarak biz bölgemizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz. Ama bir de şöyle bir hakikat var. Yani elhamdülillah memleketimizde açlıktan ölenler yok. Yine işte memleketimizde birçok hayır kuruluşu var, derneğimiz var, vakfımız var. Bunların çok iyi çalışanları var. Dolayısıyla bunlar fakir fukaraya düzenli yardım etmeye çalışıyorlar. Belediyelerimiz var. Mesela Türkiye son 20 yılda sosyal yardımı en çok artıran hükümetler dönemini yaşıyor. Yani neredeyse bütçenin %10'a yakın bir kısmı fakir fukaraya sosyal yardıma tahsis edilmiş. Bu Cumhuriyet hükümetleri içerisindeki en büyük oran. Belki de Cenab-ı Allah fakire fukaraya bunca yardımdan dolayı bizi bir takım belalardan, musibetlerden koruyor. Ama bir de düşünün, Afrika'da açlıktan kıvranan, yani şimdi Afrika sömürüsü yapıyor herkes, ben de ona dahil olmak istemem. Elbette bazı yerlerde Afrika'dır ama Türkiye'den daha iyi standardı olan yerler vardır. Ama genel olarak bakıldığında maalesef öğretilmiş bir çaresizlik var psikolojik ifadesiyle Afrika'da. İnsanlar zengin de olsalar kendi ülkelerinin kalkınmasına o zenginliklerini kullanmıyorlar. Yani Türkiye'de de öyle. Zenginlerin önemli bir kısmı paralarını İsviçre'ye kaçırıyorlar. İsviçreliler de paraları gittim gördüm Basri Hocam. Orada bir göl var, gölün altındaki kasalarda saklıyorlar. Yani paranın yerini öğrendik. Ama bakıyorsunuz Afrika'da önemli bir nüfus açlıkla burun buruna. İşte Sudan olsun, efendim Gazze'miz olsun. Birçok memlekette özellikle de savaştır, bir takım doğal afetlerdir. Çok büyük sıkıntılar var. Buralarda bu Müslüman kardeşlerimize yardım etmek hem Kurban Bayramı vesilesiyle onları hatırlamak, hem de açlıklarını gidermek, hem de bir takım misyoner teşkilatlarının eline düşmelerini kurtarmak yönünde bir hayra vesile oluyor. Dolayısıyla bu gibi noktalarda, buralarda kurban kesmeyi Müslümanlar önemli bir vazife olarak görmeliler. Gönül ister ki bunu yaparken de üzerlerine vacip olmayan, şimdi mesela bir Müslüman düşünün, kendisi zengin, ailesine kurban kesiyor, onu memlekette kesiyor. Bir de işte çoluk çocuğuna işte 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında kurban vacip değil. Ama onlar için de yurt dışında da diyor göreceli olarak kurban kesmek ucuz. Onlar adına da ben kurban keseyim. Onlara kesilen kurbanlar da Allah rızası için oradaki fakirlere dağıtılsın. Bu anlamlı bir davranış olur. Ondan dolayı her zaman şunu söylemeye çalışıyoruz. Vacip olan kurbanlarımızı memleketimizde keselim. Ama bununla yetinmeyelim. Yine çoluğumuzun, çocuğumuzun adına, efendim bazen bahanelerle İşte annemiz, babamız, yakın akrabalarımız ölmüş, gitmiş. Onların ruhlarına hediye edilmek üzere Allah rızası için kurban keselim. Kestiğimiz bu kurbanlar en ifadeyle bir sadakadır, eti dağıtılıyor. Bu sadakanın sevabı anamızın, babamızın, akrabalarımızın ruhlarına hediye edilir. Binaenaleyh biz üzerimize vacip olmayan kurbanları yurt dışındaki gariban bölgelerdeki, bakın burada bu ayrım önemli. Yani ihtiyaç olan bölgelerde kestirmek lazım. Ucuz olan bölgede değil. Bunu da yani buradan hassasiyetle altını çizerek bir defa daha söylemiş olalım. Vakıflarımız, derneklerimiz, kurban organizasyonu yapan teşkilatlarımız, kurbanı pahalıdan toplayıp ucuz yerlerde kestirmek gibi bir eğilimin içerisine girmemelidirler. Kurbanı toplayıp ihtiyaç olan bölgelerde kesmeliler. Binaenaleyh Afrika'nın şu bölgesinde açlıkla mücadele ediliyor. Orada kesmek lazım. Yoksa şu bölgede hayvan çok ucuz, orada keselim diye aşırı yüklenme yapıp çoğu zaman kestiği eti dağıtamama gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalınırsa bu vebal olur ve bunun hesabını kimse veremez. Onun için ihtiyaç neredeyse oraya planlı, düzenli organizasyonlar yapmak lazım. Bunu yaparken de lütfen Müslüman kardeşim şunun hesabını sorsun. Kardeşim sen dünyanın bir bölgesinde kurban keseceğini söylüyorsun. O bölgede kurban kesebilecek know-how'un var mı? Orada bir teşkilatın var mı? Bu kurbanı emanet ettiğin müessesen var mı vesaire? Onun peşine düşmeli. Ben veririm ne olursa olsun türünden bir rahatçılığa kaçmamalı. Evet. Bilemiyorum, cevap verebildik mi?
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Hocam diyor dinleyicimiz, ayağımızda bir rahatsızlık olsa veya dışarıda acil bir durum olsa ayakkabıyı hiç çıkarmadan namaz kılsak kabul olur mu? Bunun şartı nedir?
Şimdi ayakkabı ayağımızda olması, ayağımızda bir çorap olması, ayağımızda bir ayak giysisi olmasıyla namazın bir alakası yok. Namazın şartlarından bir tanesi ayakkabıyı çıkartmak, ceketi çıkartmak, paltoyu çıkartmak değil. Namazın şartlarının 6 tane olduğunu biliyoruz. Belki ayakkabı ile ilgili olan şudur. Namaz için necasetten taharet şartı aranır. Yani namaz kıldığımız yerin, vücudumuzun ve üzerimizdeki elbisenin temiz olması gerekir. Temiz dediğimiz de şer'i anlamda, dini anlamda bir temizliktir. Yoksa çerçöp, pislik, çamur, yağ bunlar şer'an pis demek değildir. Yani bizim hanımlara sorarsan, efendim çorapla kapının önündeki eşeğe baksan, eyvah pis oldu çorabın derler. Halbuki şer'an pis değildir. Pis olması için dinimizde pis olduğu kesin olan kandır, idrardır, efendim büyük abdest dışkıdır, vücuttan çıkan bir takım pisliklerdir. Bunlar işte şaraptır. Bunlar necis ve pis olan şeylerdir. Ayakkabıyla yolda yürüyoruz. Değil mi? Yeni bir ayakkabı aldık. Yeni ayakkabı aldığımız için eğer üstüne ispirto vesaire filan kolonya filan sürülmemişse bu ayakkabı temizdir. Ne zaman pis olur? Tuvalete gidildiğinde vesaire de işte idrar olan bir mahalde pis olabilir. Öyle bir yere de gidilmemişse ayakkabı temizdir ve bu ayakkabıyla namaz kılınabilir. Fakat sokaklarımız ne kadar temizdir meselesi burada temel problemi oluşturuyor. Buna göre sokaklarımızda yürüdüğümüz ayakkabılarla camiye girmiyoruz. Yani mesela şimdi hanımlar bakıyorum bir yere misafirliğe gittiğinde yanlarına terlik götürüyorlar veya bir yere gittiğinizde, içeriye girdiğinizde size terlik veriyorlar. Bu terlikler ev içerisinde kullanılan terlik olduğu için temiz terliklerdir. Bu terliklerle veya ayağımızdaki ayakkabılarla dışarıda namaz kılabiliriz. Ama pis olduğuna, yerde işte çamur vardır, kanalizasyon akmıştır, bir şey olmuştur, yerlerin temiz olmadığına dair bir şüphemiz vardır, Bundan dolayı ayakkabıyı çıkartırız. Ama bir de düşünün, dışarıda namaz kılmanız gerekiyor. Zaten namaz kılacağınız yer de böyle çok hijyenik değil. Dolayısıyla orada ayakkabıyla namaz kılabilirsiniz, ayakkabınız temiz ise. Bir diğer mesele ne gündeme gelebilir? Ayağımız ayakkabının yani hocam, içerisinde...
Bunu, yani necaset bulaşmamışsa diyelim.
Evet, buraya kadar necaset bulaşmamışsa. Şimdi evet. Bundan sonra söyleyeceğimiz...
Yani hafif bir çamur var mesela o yani...
Çamur pis değil.
Pis değildir, evet.
Evet, ama köyde vesaire de filansan, köyde yolda işte mesela evet. Davarlar geçiyorlarsa... Tabii. Hafif bir çamurda orada da davar pisliği vesaire filan şeyi necis yapabilir. Olabilir. Ama şehirde böyle... Evet. Gerçi bugün şehirlerde köydeki davarlardan daha fazla köpekler ortalığı pisliyor vesaire evet. filan. O da ayrı bir problem. Şimdi gelelim ikinci bir noktaya. Ayağınızda ayakkabı varken ayağınızın uçlarını secdede nasıl kıracaksınız? Şimdi ayakların uçlarını secdede kırıp öyle secdeye gidiyoruz. Burada da ayağın dik olarak durması da secde yerine geçer. Eğer buradaki kardeşimizin sorusu, ben dışarıda ayakkabıyla geziyorum, ayakkabıya mes yapabilirim şeklinde bir soru ise, o zaman ayakkabının mes şartlarını taşıyor olması lazım. Onun için de yarım bot dedikleri, yani ayağımızın üstünde çıkıntı olan o kaap kemiği, onu örtecek bir ayakkabı olması lazım ve abdestle giyilmiş olması lazım gelir, Allahu alem.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sorulara cevap veriyor. Muhterem hocam, sorumuz şöyle. Güzelce iğneden ipliğe yıkandık. Boy abdestimizi aldık. Çıkınca bir de namaz abdesti alayım demeye gerek var mı? Yoksa o banyo namaza yeter mi?
Şimdi tabi burada bir mesele var. Hatta bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif diyor ki, büyük abdest aldıktan sonra, yani gusül abdesti aldıktan sonra namaz abdesti alan bizden değildir anlamına bir hadis-i şerif var. Bu hadisi de iyi anlamak gerekiyor. Bu vesileyle becerebildiğimiz kadar onu anlatmaya çalışalım. Olay şu, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize her şeyi anlattığı gibi büyük abdesti de anlatıyor. Nedir? Büyük abdest nasıl alınır? Önce banyo yapacağımız yere gireriz. Mümkün mertebe banyo yapacağımız yerde çıplak durmamaya çalışırız. Yani en son iç çamaşırımızı üzerimizde bulundurmaya gayret ederiz. Tabii en sonunda onu da çıkartıp orada da temizlik yapmamız gerekebilir. Ama mümkün mertebe çıplak durmamaya bir Müslüman gayret etmeli. Gerçi bugün duşa kabin dediğimiz işte 1:1 formatında veya 1:60, 1:20 formatındaki duşa kabinler bir tür örtünmeyi de sağlıyor. Ama mümkün mertebe insan duşa girdiğinde üzerinde temizlik için, yani mesela başını yıkayacak, başını yıkamalı, işte etek altı, koltuk altı tıraşı temizliği vesaire, bunları yapmalı, bitirmeli. Efendim köpüklenmesi gerekiyorsa bunu bitirmeli. Sonra dönüp namaz abdesti gibi bir abdest almalı. Namaz abdesti gibi abdest alırken de burnumuza ve ağzımıza normal namaz abdestinde olduğundan biraz daha dikkatli olmamız. Yani genizimize kadar suyu burnumuza çekmemiz, ağzımızın tamamına suyu ulaştıracak şekilde gargara yapmamız tavsiye edilen bir şeydir. Ondan sonra abdestimiz bittikten sonra tepeden tırnağa, işte eskiden maşrabayla önce başımıza suyu döküyorduk. Şimdi eğer duşakabinde yukarıdan su akıyorsa önce başımızı oraya denk getirip elimizde vücudumuzu, sonra sağ tarafımızı, sonra sol tarafımızı denk getirip elimizde vücudumuzun tamamını yıkadıktan sonra duştan çıkıyoruz ve hazır hale geldik demektir. Dolayısıyla bir daha guslün öncesinde abdest aldığımız halde abdest almaya gerek yok. Böyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhtemelen gusül abdestini alırken biri, ya Resulallah benim içim tatmin olmuyor, ben bir daha abdest alacağım demişse, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine bizim usulümüz anlattığım şekilde gusül abdestini almaktır. Gusülden sonra benim sözüme rağmen benim yeter dediğimi yeterli görmeyip de abdest alan bizden değildir mealinde bir söz söylemiş. Burada mesele gusülden sonra abdest alma meselesi değil. Peygamberin yeter dediğine yeter diyememe meselesidir. Bu da nasıl oluyor? İnsanlar alışkanlıklarını kolay kolay terk edemiyorlar. Ben de mesela küçüklükten beri öyle alıştırılmışız. Efendim banyodan çıkmadan abdest almak lazım. Burada tabii bazen vesvese olabiliyor. Yani büyük abdest alırken, gusül abdesti alırken acaba çıkan bir şey olur mu vücutta diye, sonunda yine ben bir daha abdest alayım diye bir durum söz konusu olursa bunun durumu ayrı. Ama büyük abdest dediğimiz şey az önce ifade etmeye çalıştığım gibi önce vücudumuzda normal yıkanması gereken yerler yıkanır, efendim vücut temizliği yapılır, ondan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır, peşinden başımıza, sonra sağ tarafımıza, sonra sol tarafımıza su dökülmek suretiyle veya işte bugün elimize alıyoruz duş başlığını, onunla başımızı, sağımızı, solumuzu, her tarafımızı sudan geçiriyoruz. Böylelikle gusül abdesti alınmış, bitmiş olur. Ondan sonra namazımızı veya ibadetlerimizi rahat bir şekilde yapabiliriz.
Evet, diğer bir soru şöyle değerli hocam. Toplumda dul kadınların doğrudan zekat alabileceğine dair yaygın bir algı var. Bir kadının dul olması zekat alması için yeterli bir sebep midir? Dini açıdan asıl kriter nedir diyor.
Bir kadın ister dul olsun, ister evli olsun, ister bekar olsun, efendim, zekat alma ehliyeti kadın olması ile alakalı değildir. Kadın da olsa, erkek de olsa biz kişilerin, şahısların zengin olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yaparız. Eğer dini anlamda bir zenginlikleri varsa bu zenginlik ya onları zekat mükellefi kılar ya da zekat alamaz duruma getirir. Ama evli de olsa bir kadın fakirse kocasının zenginliği onu zengin etmez. Yani şimdi bir kadıncağız evlenmiş hiçbir şeyi yok. Kocasının da milyarları var. Kocasının milyarları kadını zengin etmez. Dolayısıyla fakir olduğu için bir Müslüman kadına zekat verebilir. Yine aynı şekilde kadının milyarları olabilir. İşte 200-300 gram altını olabilir. Bu 200-300 gram altın onu zengin yapar, zekat mükellefi yapar. Ama kocasının imkanı yoktur, parası yoktur. Efendim, kuru bir asgari ücretle geçiniyordur. Kadın zengindir, koca fakirdir, kocaya zekat verilir. Yine aynı şekilde bir ailede kadın zengindir, çocuklar babaya tabi olduğu için, yani ekonomik olarak çocukların nafakası babanın üzerine olduğu için, babanın fakir olması çocukların da fakir olduğu anlamına gelir, onlara da zekat verilebilir. Şimdi bir kadın dul kadın diye zenginse ona zekat verilmez. Ama şöyle bir düşünce var herhalde, evli olan kadının nafakasını zaten kocası temin ediyor. Dul kadının nafakasını temin edecek kimse yok. Dolayısıyla normal şartlarda fakir olarak görülüyor. Ama imanla paranın kimde olduğu belli değil Basri Hocam. Dolayısıyla dul olmak zekat için bir kriter değildir. Zekat için kriter kişinin fakir olmasıdır. Binaenaleyh fakirse zekat almaya müstahaktır. Değilse zekat alamaz. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Eşler arasında ortak mülkiyet söz konusu değildir. Herkesin kendi mülkiyeti kendinedir.
Hocam şimdi onu soracaktım. Yani öyle aileler var ki yani bunu kabul etmiyor. Yani senin paran benim param, ortak paramız diyor. Yani kasayı ortak tutuyorlar. Yani kadın bu benim param veyahut da erkek bu benim param demiyor. Ortada bir meblağ var. Bu durumda nasıl olacak?
Şimdi ortada bir meblağ olması, bu ortadaki meblağın harcamalara kullanılabileceği anlamına gelebilir. Ama şimdi ortak bir hesabımız var, herkes getiriyor parayı oraya koyuyor ise, o zaman bu ticari bir ortaklık anlamına gelir. Yani bir takım aileler, karı koca aynı zamanda kendilerini bir şirket olarak görüyorlarsa, kazandıklarını getirip ortak bir bütçeye koyuyorlarsa, bunu bir şirket olarak düşünebilirsin. Ama normalde kadının, kocanın, herkesin serveti kendinedir. İşte mesela kadına babasından, dedesinden, ninesinden para kalmış. Bu para kadının parasıdır. Yani adam kalkıp da sana babandan, ninenden para kaldı, getir onu ben onunla araba alacağım veya ortak ailemize bir daire alacağım, araba alacağım deme hakkına sahip değildir. Ama kadıncağız bir daire alacağız, ben de anamdan babamdan kalanı ortaya koyayım derse, o zaman aldıkları bu daire ortak mülkiyet olur. Ama erkek kendi çalışmasıyla bir daire almışsa, bu aldığı daire erkeğin dairesidir. Binaenaleyh senin dairen de bizim dairemizdir diye hayatında adama bir mülkiyeti üzerinden ortaklık iddiasında bulunması dinen doğru bir iddia olmaz, doğru bir dava olmaz. Niye? Ölmeden mal kim kazanmışsa onundur, kime aitse onundur. Ha, öldükten sonra çoluğuna çocuğuna kalır, amenna. Ama ölmeden, hani Çanakkale türküsünde olduğu gibi, ölmeden mezara koydular beni, ölmeden adama ölmüş muamelesi yapmak, maalesef bu çokça rastlanılan bir şey. Hatta öyle garip karşılanıyor. Geçen de öyle bir magazinsel bir haber de oldu. Bir hoca efendi 85 yaşında evlenmiş. Niye evlendin? Yani niye? Ailesi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Biz diyor işte aile olarak ortak bir kararla, yani adamın evlenip evlenmemesine ailenin ortak kararı ne demek? Ha, şu ortaya çıkıyor. Evlendiğinde eğer ölürse 85 yaşında, işte her an ölecek gözüyle bakılıyor. Evlendiği hanım mirasa ortak olacak. Halbuki dinimiz bu meseleyi çözmüş. Yani kadının mirastan alacağı pay öyle Cenab-ı Allah tarafından ayarlanmış ki ne çocuklarının ne bir başkasının itirazına mahal bırakmayacak bir mesele. Binaenaleyh ölmeden önce kişi malı üzerinde istediği tasarrufu, akli melekeleri yerinde olduğu sürece, Alzheimer olur, demans olur, ne yaptığını, ne ettiğini bilmez. Amenna. Ama akli melekeleri yerinde olduğu sürece, sen 90 yaşına geldin, zaten öleceksin. Senin malın bizim, sen nereye malını satıyorsun, ediyorsun diye kimseye müdahale edilmez. Edilirse bu helal olmaz. Hak doğurur. Binaenaleyh bunu iyi bilmek lazım ve bunu kabullenmek lazım. Yani bir kadın kocasının malını kendi malı gibi görme eğiliminden vazgeçmeli. İşte mesela adam annesine, babasına, işte kardeşlerine veya hayır hasanata yardım yapıyor fakir fukaraya. Sen bizim paramızı, sen çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını nasıl? Ya kardeşim, sen eğer nafakanı alıyorsan, çoluğun çocuğun geçinebilecek kadar adam parayı eve teslim ediyorsa, gerisini ne yapar eder. Dolayısıyla burada bu yanlış anlayışın değişmesi lazım. Bunu da söylemek lazım. Binaenaleyh adam zengin diye kadın zengin olmaz, kadın zengin diye adam zengin olmaz. Aksi de oluyor tabii. Yani kadının kazandığı parayı adam kendi parası gibi görüyor. Bu da doğru değil. Yani eğer olur, aile içerisinde birbirlerine yardım eder insanlar. Ama aile yükünü kaldırmak, ailenin geçimi kocanın vazifesidir. Ondan dolayı koca ailenin reisidir. Şimdi onu da kaldırdılar Basri Hocam. Yani ailede reis yok. Ne olacakmış efendim? Ailede karı koca eşitmiş. O zaman devletin de reisi olmasın. Yani devlet neyse ailede odur. Toplumun en küçük birimidir diyoruz aileye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Onun için bugün yaşadığımız problemlerin temelinde bu var. Ailede baba yok. Baba kavramı ortadan kaldırılmış. Kanun zoruyla böyle bir şey olacak şey değil. Dolayısıyla kimse kimsenin cebine tahakküm edemez.
Ha, birbirlerine yardım edeceklerse, özellikle de hanımefendi ev bütçesine veya işte ne bileyim ortak alınacak bir şeye bir katkı sağlayacaksa, bunu evin reisi olan beyin borç olarak alması uygundur. İşte bak, bu evi aldık, bunun üçte birini sen ödedin, üçte ikisini ben ödedim, tapuyu da bu şekilde üzerimize müşterek olarak yapalım. Aman olur mu, biz karı kocayız dememek lazım. Neyse öyle, ölümlü dünya. Yarın ne olur ne olmaz belli değil. Binaenaleyh bunu böyle yapmak lazım. Şunu da unutmamak lazım. Yani kanun bana bu hakkı veriyor. Vallahi kanun bu dünyada bile adamın arkasını korumuyor. Hele öldükten sonra ahirette hiçbir işe yaramaz. Bunun için öyle bir mütefekkir hanımefendi vardı. Helalleşmek asıldır diyordu. Hatırlarsanız bir konuşmasında, ismi tam şimdi aklıma gelmedi. Yani kanunun size verdiği bir hak meşru olmaz. Kanun bunu bana verdi diye o size helal olmaz. Helal Allah'ın helal kıldığıdır. Haram Allah'ın haram kıldığıdır. Kanun, devlet Allah'ın haram kıldığını helal kıldı diye o helal olmaz. Şimdi mesela devlet içkiyi, şarabı helal kılıyor. Vergi vermişsen diyor, vergi verilmiş kazanç kutsaldır diyor. Bu helal olmaz. Onun için devlet hesabını sormuyor. Bunun hesabını kimse sormaz. Devlet buna vermiş, bu benim hakkımdır. Bu öbür tarafta geçer bir bahane değil hocam.
Evet değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle. Trafikte ya da televizyon izlerken birine sinirlenip ağzımıza geleni saydırdık. Adam bizi duymuyor bile. Yine de günaha girer miyiz? O adamın hakkı bize geçer mi?
Tabii günaha gireriz, yani bunda şüphe yok. Ama adamın hakkı bize geçer mi meselesi, bu biraz daha tabii derinlemesine düşünülmesi gereken bir mesele. Şöyle ki, yani birine hakaret ettiğinizde, bu adam bu hakareti kulağıyla duyduğunda, yaptığınız hareketi gözüyle gördüğünde hem maddi hem de manevi olarak yıpranır. Yani bir yara alır, bir sıkıntıya düşer. Ama öyle değil de işte uzaktan adamın haberi yok. Hatta bir şair öyle demiş. Bana demiş, arkamdan sövenin bir zararı yok. Asıl zarar o sövmeyi bana taşıyan aradaki aracının yaptığı zarardır demiş. Yani adam benim yemeğime zehir koymuş, ben onu yememişim. Şimdi öbürü de getiriyor, bak diyor, senin yemeğine zehir koydular, al bunu ye diyor. Yani hangisi suçlu? Onun için gıybet, nemime, laf getirip götürmek çok büyük günahtır. Niye? Çünkü arkandan konuşanın sana verebileceği bir zarar yok. O zarar sana taşındığında etkili hale geliyor. Bundan dolayı elbette yani biriyle ilgili içimizde, gönlümüzde kötü niyet beslememiz, ona karşı kötü duygular beslememiz günahtır. Fakat karşı tarafta bir hak doğurur mu? Onunla ilgili eğer tepkimizi dışarıya yansıtmışsak, en basit ihtimalle gıybet yapmış oluruz. Şimdi yolda geçen bir adam diyelim ki bize göre trafikte yanlış bir şey yaptı. Biz de arabada 3-4 kişi var, ona saydık sövdük. Ne oldu? Onun gıybetini yapmış olduk. Gıybet de büyük günahlardan biri. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Ama yapılan eylemi tenkit etmek, ya buradan böyle geçmesi doğru değildi demek ayrı bir şey. Eylemi tenkit etmenin bir günah tarafı yok ama o eylemin yanlışlığı üzerinden adama hakaret etmenin yanlış tarafı gıybet boyutuyla söz konusu olabilir. Bu tür şeylere de girmemek lazım. Kaldı ki bu tür şeyler karşı tarafın bizden bir hakkını doğursa da doğurmasa da bizim psikolojimiz üzerinde çok ciddi etki bırakırlar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ diyor ayeti kerime. O gün mal ve mülkün fayda vermediği, evlatların fayda vermediği günde selim kalple kıyamete gelenler fayda göreceklerdir diyor. Selim kalp ne demek? Hiçbir Müslümanla, hiçbir insanla ilgili içinde bir kötü niyet, kötü söz taşımayan kalptir. Cenab-ı Allah hepimizi bu kıvama getirsin. böyle bir Müslüman gönle sahip olmayı hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.